Ayrım 36.
10 Eylül Cumartesi sabahı paşalar Fethi Okyar ve karargah kadroları erkenden Zafertepe'ye geldiler. Halide Onbaşı da gelmişti. Albay Asım Bey Halide Edip Hanım'ı akşam onbaşılığa yükseltmiş, koluna kırmızı şeridi takmıştı. Artık Halide Onbaşı diye anılacaktı. Savaşın 19. günüydü. Çoğunun gece gözünü kırpmadığı belli oluyordu. Doğa Tepe sis altındaydı. Sis giderek gevşedi ve açıldı. Tepe göründü. İki hörgüçlü, yumuşak çizgili, Sakarya Nehri'ne paralel uzanan uçuk bakır renkli bir dağdı. Düşmanın Doğa Tepe'nin çevresindeki mevzilerini çok iyi berkitmiş olduğu görülüyordu. 1. 15. ve 23. tümenler Doğa Tepe'ye, 17. tümen Kartal Tepe'ye taarruz edecekti. Bu iki tepeyi bugüne kadar çok iyi savaşmış olan 7. Yunan tümeni savunacaktı. Kazım Bey'in emriyle saat 7.30'da Türk topları önce tanzim sonra da tahrip ateşine başladılar. Doğa Tepe mevzilerinin üzerine ateş ve duman kapladı. Askerler çok keyiflendiler. Yaşa Topçubaşı! Albay Platis'in 7. tümeninin subay ve askerleri ordunun güvenliği için kesin olarak direnmeleri gerektiğini iyi biliyorlardı ve çok sıkı hazırlık yapmışlardı. Türklere geçit vermemeye kararlıydılar. Başkomutanın üstü açık bir otomobille aralarından geçip Doğa Tepe'ye doğru gitmesi cephe gerisindeki birlikleri heyecanlandırdı. Mustafa Kemal Paşa mıydı geçen? Evet, geçen oydu, cepheye gidiyordu. Asıl heyecanı başkomutanı yanı başlarında gören ağır bataryaların komutan ve erleri yaşadılar. Başkomutan Zafertepe'den gördüğü kilit yerleri ateş altına aldırdı. Türk ordusunun mermi hovardalığı uzun sürmedi. Saat 8.30'da top ateşi kesildi. Ve 3 Türk tümeni büyük bir uğultu içinde taarruza kalktı. 1. tümen solda, 15. tümen ortada, 23. tümen sağdaydı. Tam bu saatte merkezdeki ve sol kanattaki öteki Türk grupları da taarruza geçmişlerdi. Yunanlar hazırlıklı oldukları için bu taarruzlar baskın etkisi yaratmadı. Ama 1. ve 2. kol ordularının arasına bir Türk birliği kama gibi girince telaşa kapılacaklar, bu telaş içinde Türk süvarilerinin gerilerinden batıya doğru aktığını fark edemeyeceklerdi. Zafertepe'de kimse yüksek sesle konuşmuyordu, sadece Kazım Bey'in tümenleri telefonla verdiği emirler duyulmaktaydı. Başkomutan tepeye dönmüştü, gri pelerinine sarılmış açıkta oturuyor, dürbünle savaşı izliyordu. Fevzi Paşa bir siperin içinde sessizce Kur'an okumaktaydı. Türk birlikleri çok hırslı ve kararlı, Yunan 7. tümeni de çok hazırlıklı ve inatçıydı. Savaş bu yüzden çok şiddetli ve kanlı oldu. Birlikler ard arda süngü, bazı yerlerde Yunanlar çok sıkı direniyorlardı. Bu inatçı mevzilerden birinin karşısında takılıp kalmış olan 15. tümenden 56. alayın komutanı Yarbay Fehmi Tınas alay sancağını açtırdı. Hücuma kalkacak birlikler şevk çığlıkları atmaya başladılar. Hücum borularının havayı yırtmasıyla birlikte iki serden geçti, tabur hücuma kalktı. Düşman siperlerine kadarki mesafe hızla koşularak geçilecek, sağ kalanlar süngüleriyle siperlere dalacaklardı. Alay sancağını taşıyan sancaklar hücum eden taburlarla birlikte ileri atıldı. Düşman makineli tüfekleri delice çalışmaktaydı. Vurulanlar düşüyordu. Sancaktar başından yaralanıp sendeleyince yanındaki sancak muhafızı anında atılıp sancağı yere düşmeden yakaladı ve koşmayı sürdürdü. Arkasından öteki sancak muhafızları geliyordu. Yeni sancaklar da vurulursa bu kez sıradaki muhafız atılıp sancağı yere düşmeden yakalayacak ve o da ölümün gözüne koşacaktı. Türk taburlarını kararladığını gören Yunan birliği süngü hücumunu kabul etmekten kaçındı. Mevzilerini boşaltıp geriye çekildi. Taarruz dalgaları hiç durmadan birbirini izledi. 7. tümen birlikleri bu fırtınanın önünde tutunamadılar, çözülüp dağıldılar. Doğa Tepe'yi terk ederek Beylik Köprü'ye doğru kaçtılar. Saat 14'te dağın güney doğruğunda bir Türk sancağı parladı. Doğa Tepe bütünüyle ele geçmiş, çevresindeki köyler de kurtarılmıştı. Kaçan Yunanlar Beylik Köprü'nün önündeki sırtlarda durup mevzilendiler. Türklerle Beylik Köprü arasında sadece 12 kilometre bir hamlelik bir uzaklık kalmıştı. Teğmen Şevket Efendi'nin güncesinden. Doğa Tepe Savaşı'nda 5. Bölük Komutanımız Uşaklı Yüzbaşı Basri Bey şehit düştü. Her zaman büyük bir özlemle söz ettiği anasından başka kimsesi yoktu. Allah rahmet eylesin. Düşman geride 5 top, 18 otomatik tüfek, 200'den fazla piyade tüfeği bıraktı. Birkaç subay ve hayli er esir aldık. Önceden bilgili ve hazırlıklı olunmasına ve o kadar iyi berkitilmiş olmasına rağmen Doğa Tepe'nin elden çıkması Papulas ve kurmaylarını çok korkuttu. Türk ordusunun Beylik Köprü kesimini ele geçirmesi 3. kol ordunun belki de ordunun sonu olurdu. Durum çok kritikti. Bir kötü haber daha geldi. Türk süvarileri de güneyde Mangal Dağı'nı geri almışlardı. Türkler orduyu iki uçtan birden kavramak üzereydiler. Yüklenerek Yunan ordusunu Sakarya'ya dökebilirlerdi. Papulas birliklerin mevzilerini kesin olarak savunmalarını, cepheyi daraltmak ve savunmayı yoğunlaştırmak için de 2. Kolordu'nun hemen bugün batıya hareket etmesini emretti. General Andreas emri okuyunca hüzünle gülecekti. Batıya hareket etmemizi dün hakaretle reddetmişlerdi, bugün emrediyorlar. Bu ne şaşırtıcı bir yönetim. Savaşın yırtıcı dişleri arasından sıyrılabilmek için geceyi bekleyeceklerdi. Bu sırada 3. Kolordu komutanı General Polymenakos, Beylikköprü önüne çekilen birliği bir alayla, Kartal Tepe'yi de 2 alayla takviye edecek, Beylikköprü'nde güçlü bir duvar oluşturacaktı. Polatlı Beylikköprü arasındaki 8 kilometrelik demir yolu da tahrip edilecekti. Kesin sonuç için Türklerin Beylikköprü'yü ele geçirmeleri şarttı. Bu sayede Yunan ordusu imha edilebilirdi ama Doğa Tepe'yi geri alan birlikler çok kayıp vermişlerdi. Yeni bir taarruza girişmeden önce kuvvet kaybının giderilmesi ve azalan cephanenin ikmali gerekiyordu. Büyük komutanların onayı ile kuzeyde taarruz ertelendi. Buna karşılık 57. Tümen'in demir yolu güneyindeki Karadağ'a taarruz etmesi uygun bulundu. 57. Tümen bu büyük sert çizgili doruğu kartal başına benzeyen dağa taarruz etmek üzere yaklaşıp açıldı ve taarruz etti. Zonguldak maden kömürü işçileriyle ilgili olarak hazırlanan yasa tasarısı 5-5-1921 günü görüşülmüştü. Bugün ikinci kez görüşülecekti. Meclis salonu dolu, ordunun genel taarruza kalktığını öğrenen milletvekilleri neşeliydiler. Hafız Mehmet Bey ile Ardahan milletvekili Hilmi Bey en arka sırada oturuyorlardı. Hafız Mehmet Bey fısıltıyla Enver Paşa'nın memlekete dönmesi zorlaştı dedi. Belki de imkansızlaştı. Üzüntü içinde sustular. Zonguldak bölgesindeki madenlere ilişkin eski mevzuat 13-50 yaş arasında olup da bu çevrede yaşayanları maden ocaklarında çalışmakla yükümlü tutmaktaydı. Mevzuat ocaklardaki dar yerlere ancak küçük çocukların girebileceği gerekçesiyle çalıştırılmalarına izin veriyordu. Bu ilkel mevzuatta hiçbir işçi hakkı yer almamaktaydı. Yeni tasarıyla yükümlülük kaldırılıyor, çocukların madenlerde çalışması yasaklanıyor, sağlık, kaza, tazminat, ücretsiz tedavi, temizlik, en az ücret, 8 saat çalışma süresi gibi genel haklar ilk kez düzenleniyordu. Adalet Bakanı Refik Şevket İnce, İktisat Bakanı Celal Bayar ve bazı milletvekillerinin yaptıkları konuşmalardan sonra tasarı oylanıp kabul edildi, yasalaştı. Ciddi bir devrimdi bu. Celal Bayar 17.9.1921 günü kürsüye gelerek bu yasa dolayısıyla işçilerin yasanın kabul edildiği 10 Eylül gününü en büyük gün olarak kabul ettiklerini, bu günü her yıl kutlayacaklarını bildirdiklerini açıklayacaktı. Öteki grupların gösteriş ve oyalama taarruzları akşam üzeri yavaşladı ve durdu. Yeni askerlerin çoğunlukta olduğu birlikler yorulmuş, cephanede azalmıştı. Hava kararır kararmaz General Andreas'ın kol ordusu hızla toplandı. İki tümen ve süvari tugayı ayrıldıklarının anlaşılmaması için güçlü artçılar bırakarak saat 23'te yürüyüşe geçtiler. Çakal ulumaları askerleri ürpertiyordu. Gün doğana kadar hiç durmadan yürümeye kararlıydılar. Ama az sonra zifir gibi karanlık içinde geri çağrılmış olan ağırlık kollarıyla burun buruna geldiler. Büyük bir kargaşalık yaşandı. Ağırlık kollarının kol ordu birliklerine yol vermesi saatler aldı. Türkler 2. kolordunun ayrıldığını ancak sabah fark edebileceklerdi. Bu gafillik komutanları çok kızdırdı ama yapılacak bir şey yoktu. Kuş kaçmıştı, yetişmek mümkün değildi. Çekilirken köyleri yağmalayıp yakıyorlardı. Tüten köyleri görmek, köylülerin halini düşünmek subay ve askerleri çıldırtıyordu. Ama ordu bu pislikleri anında cezalandıracak güçte değildi. Ömer Çavuş gözleri dolarak dedi ki, "Elbet bütün bu rezilliklerin öcünü alacağımız bir gün gelecektir." Eski takımından pek az kişi sağ kalmıştı. Eskilerden Hamza Onbaşı elbette gelecek dedi. Orduda herkes o büyük günün geleceğine iman ediyordu. Etmeseler bu acılar yüreklerini çatlatırdı. 11 Eylül savaşın 20. günü bir gece savaşıyla başladı. 57. Tümen gece yarısı bütün gücüyle Karadağ'a bir daha taarruz etti. Öyle hızlıydı ki Yunan 3. Tümeni dağın gerisindeki sırtlara çekilerek yok olmaktan zorlukla kurtuldu. Ama ordunun esenliği için toparlanmak zorundaydı. Toparlandı, mahvolma korkusunu verdiği enerjiyle karşı taarruza geçerek sabaha karşı Karadağ'ı geri aldı. 7. Tümen'de sabahleyin Doğa Tepe'yi çok yoğun ateşe tuttu. Demir yolu Sazılar istasyonuna kadar onarılıp bugün işletmeye açılmış, Eskişehir'den bol cephane gelmişti. Doğatepe'deki mevzileri iyice dövdükten sonra öğleyin geri alma azmiyle taarruza kalktı. Ama burayı dün yeniden vatana katmış birlikler çok sert karşılık verince eriyerek geri çekildi. Yunan 10. tümeni ise Polatlı Çaldağ arasında bulunan Kemalettin Sami Bey'in 4. grubuna hücum etti. Amaç bu grubu Beylikköprü kesiminden uzak tutmaktı. Üst üste saldırdı, çok kayıp verdi ama 4. grubun ilerlemesine de engel oldu. Bugün Yunanlar çok hareketli ve başarılıydı. 57. tümen Karadağ'ı geri alamamıştı. 57. tümen yeniden Karadağ'a, 17. tümen de Kartal Tepe'ye taarruza geçtiler. Hırs ve korku içinde toprağa yapışan Yunan birliklerini söküp atamadılar. Bu duvarı yıkmak için yeni kuvvet gerektiğini gören İsmet Paşa, Alba İzzet Çalışan'ın 1. grubunun kuzeye hareket etmesini emretti. General Papulas gece verdiği emirle ordunun 12-13 Eylül gecesi Sakarya batısından çekileceğini açıkladı. Çekilişin felakete dönüşmemesi için birlikler tüm güvenlik önlemlerini alacak, arkada kuvvetli artçılar bırakarak kademe kademe geri çekileceklerdi. Geçici köprüler hazırlanıyordu. Eski ve yeni 7 köprüden geçilecek, çekilince köprüler kullanılmaz hale getirilecekti. Ordu karargahı yarın Sakarya batısına geçecekti. Herkes çok dikkatli olmalıydı. İsmet Paşa da aynı saatte bütün birliklerin düşmanın çekilmeye başladığını anlar anlamaz çekilişi bozguna çevirmek için taarruza geçmelerini emretti. Herkes tetikte durmalıydı. Sakarya Savaşı'nın 21. günü başladı. Tarihi 11 Eylül'ü gösteriyor deriyordu. 15. tümen bütün gece Doğatepe'nin güney eteğinden Beylikköprü yönüne taarruz etmiş, sonuç alamamıştı. Süngü hücumlarını gündüz de sürdürdü. İlerleyip Beylikköprü'yü ele geçirebilse 3. Yunan kol ordusunun çekiliş yolunu kesecekti. Ama ilerleyemiyordu. Bu kez mevzilerini can havliyle savunanlar Yunanlılardı. Başkomutan, paşalar, Fethi Okyar ve kurmaylar sabah Zafer Tepe'ye yine geldiler. Kazım Özalp bozulan, mermisi biten topları geriye yollamış, birlik komutanlarına gerekmedikçe ateş açılmamasını, süngü kullanılarak cephane harcanmasından kaçınılmasını bildirmişti. Başkomutanın izniyle Karadağ-Kartaltepe duvarını yıkmak için 1. 17. ve 23. tümenleri taarruza kaldırdı. İngiliz irtibat subayı binbaşı Johnson'ın Yunan ordusunun geri çekileceği hakkındaki mesajı Rattigan'ı çok sarsmıştı. İnanılmaz bir sonuç dedi. Sinirlenince burnu akıyordu. Burnunu sildi. Bu şu demek, 3 yıllık çabamız boşa gitti. General Mardin ayağa kalktı. Bu gelişme en çok bizi yoracak. Bari Eskişehir'e çekilmeyip nehrin batısında kalsalar. Sakarya batısında tutunabilirler mi? Evet, kolaylıkla, kışı rahatlıkla orada geçirebilirler. Birçok köy var, demir yoluyla ikmal edilirler. Türklerin ateş altında nehri geçmesi mümkün değil. Orada kalmaları çok lehimize olur. Boğazları ile Türkler arasında Yunan ordusunun bulunmasını istiyorlardı. Yunanları bu sebeple Anadolu'da kalmaya zorlamaktaydılar. Hep zorlayacaklardı. General Kondulis'in 1. Kol Ordusu'na ait birlikler geri çekilme telaşı içindeydiler. Ölülerini gömmeden yola çıktılar. Birçok ağırlıklarını almadılar. Geride kuvvetli artçılar bırakmışlardı. Sol kanattaki Türk tümenleri bu yüzden 1. Kol Ordusu'nun ayrıldığını zamanında anlayamadılar. Ancak artçılar geri çekilmeye başlayınca harekete geçtiler. Başlangıçta bunları izleyebiliyor, silah ve esir alabiliyorlardı. Ama can telaşı içindeki artçılar Sakarya köprülerine ulaşabilmek için çok hızlandılar. Artçılarla da ara açıldı. Korku kinden daha hızlıydı. Süvari tümenleri parça parça geri çekilen Yunan birlikleriyle çarpışıyorlardı. Albay Fahrettin Altay ve karargahı Ilıca Vadisi'nde yoğun bir sis içinde kaldı. Ancak sis dağılırken harekete geçebildiler. Fahrettin Bey çevreyi görebilmek için atını sürerek gruptan biraz ayrıldı. Bir dere yatağının içinden birdenbire silahlı bir Yunan askeri çıktı önüne. Aradaki mesafe 100 metreden az, albay yalnız ve silahsız, adamları uzaktı. Birliğini ve yolunu kaybettiği anlaşılan Yunanların tehlikeli bir hareket yapmaması için babacanca yaklaş diye seslendi. Korkudan zangırdayan Yunanlı yaklaşırken emir subayı Fevzi ile seyisi köse 4 nala çıka geldiler. Fevzi silahı yere atmasını işaret edince hemen attı. Köse attan atlayıp tüfeği aldı, bu sırada gözü esirin sağlam görünen kunduralarına takıldı. Kendi ayağında altı yarı yarıya erimiş zavallı bir çarık vardı. Fahrettin Bey köseye bu delikanlı esir olduğuna göre artık misafirimiz sayılır dedi. Önce delikanlının karnını doyur, anladın mı? Mutsuz bir ses duyuldu. Anladım komutanım. Sonra ayakkabılarınızı değiştirirsiniz. Kösenin gözleri 2 damla gibi parladı. Çıplak bileklerine taktığı mahmuzları şakırdatarak anlayışlı komutanına yürekten selam verdi. Emrin olur. Karargah mensupları Yunanlı askeri komutanın esiri diye hayli şımartacaklardı. Yunan ordusunun baş belası mürettep tümen bir gün önce Fettahoğlu Köprüsü'nün batısındaki bir geçitten sessizce Sakarya Nehri'nin kuzeyine geçmişti. Bu sabah erkenden yola çıkarak gizlice Fettahoğlu'na sokuldu. Burada birçok malzeme, küçük bir uçak alanı ve bir tabur vardı. Saat 11'de baskın verdi. Tabur karşı koyamadı. Köprüyü tahrip edemeden apar topar güneye geçip Uzunbey'e kaçtı. Tümen 3 uçak, 2 kamyon, 15 araba, 1 röntgen makinesi, çok sayıda ilaç ve malzeme ile 1500 kasaplık hayvan ele geçirmişti. Ganimetleri güven altına aldı. Ertesi gün Sivrihisar'a baskın vermek için akşam çökerken yola çıktı. Güneş batıyordu. Ufuk baştan başa kan kırmızı kesilmişti. Kartal Tepe'nin yamaçlarında birdenbire kızıl ışık içinde binlerce süngü parlayıverdi. Bunlar bütün gün ölesiye mücadele etmiş olan 1. ve 23. Tümen askerlerinin zafer süngüleriydi. Kartal Tepe geri alınmıştı. Zafer Tepe'dekiler rahatladılar. 12. Grup Çal Dağı'nı, süvariler de Mangal Dağı'ndan sonra uğrunda pek çok subay ve askerin şehit olduğu Türbe Tepe'yi ele geçirmişlerdi. Gazi Tepeler tek tek geri dönüyorlardı. Geride iki tepe kalmıştı, Beş Tepeler ile Karadağ. Sübari tümenleri hava kararınca bütün gün yürüyüp koşmuş olan atları doyurmak, sulamak ve dinlendirebilmek için çatışmayı kestiler. Sabah çok erkenden düşmanı bastırmak üzere Kavuncu Köprüsü ile Beş Köprü'ye gitmeyi planlamışlardı. Oysa Yunanlar nehri geçmeye başlamışlardı bile. İlk olarak Yunan süvari tugayı sandallar birleştirilerek yapılmış portatif bir köprüden batıya geçti. Sonra ikinci kol ordunun Kavuncu Köprüsü ile yanında yapılmış geçici köprüden geçişi başladı. Telaş, kaygı ve ağırlık kollarının düzensizliği köprülerin önünde yığılmaya sebep oldu. Ama asıl karışıklık geçişten sonra başladı. Kimsenin batı kesimi hakkında ciddi bilgisi yoktu. İnsanlar, hayvanlar, taşıtlar gittikçe koyulaşan karanlık içinde birbirlerine girdiler. Durum tam bir kargaşalık ve karabasana dönüşmüş, kilitlenip kalmışlardı. İkinci kol ordu batıya geçer geçmez Kavuncu Köprüsü'nden Porsu'ya kadar Sakarya'nın batısındaki tepeleri işgal etmekle görevliydi. Ama bu bilgisizlik ve korkunç düzensizlik içinde bu görevi bu gece yerine getirmesi mümkün değildi. General Andreas bir Türk birliğinin nehrin kıyısında belirip bu karmakarışık çekilişi görmesinden korkuyordu. Yeni kurmay başkanına şükür ki düşman Sakarya'yı böyle geçtiğimizi bilmiyor dedi. Eğer nehrin kıyısına birkaç makineli tüfek getirmiş olsa yenilgimiz kesin ve tam olurdu. Sakarya'ya ulaşan birinci kolorda beş köprü kesimindeki iki köprüden nehri geçmeye başladı. Köprülerin ağzında hayli birlik ve ağırlık kolu vardı. General Kondulis makineli tüfek birlikleriyle bir güvenlik çemberi oluşturmuş, batıya geçirilen topların gerektiğinde doğuya karşı kullanılacak biçimde yerleştirilmesini emretmişti. Türklerin yetişerek geçişi engellemelerinden korkuyordu. Korktuğu başına geldi. Kaçırdıkları kol orduyu yakalamak için durmadan yürümüş olan tümenlerin öncüleri yetişmişlerdi. Tepelerin ufuk çizgilerinde göründüler. Üzerlerine batan günün kızıl ışığı vuruyordu ve gittikçe çoğalıyorlardı. Açılıp savaş düzeni aldılar ve taarruza geçtiler. Yunanlar bu taarruza batıya geçirmiş oldukları toplar ve artçıların makineli tüfekleriyle karşılık verdiler. Çatışma sürerken birlikler büyük bir korku içinde köprülerden geçip canlarını karşı kıyıya attılar. Karanlıktan yararlanan artçılar da parça parça karşıya kaçtılar. Köprüler yakıldı. Birinci kolordu Sakarya'nın doğu kıyısında biraz ölü, hayli malzeme ve taşıt bırakarak geceye karıştı. Sakarya doğusunda yalnız üçüncü kolordu kalmıştı. Üçüncü kolordunun bir tümeni batıya geçmişti. İki tümeni Beylikköprü önünde beş tepelerde ve Karadağ'da direnmeyi sürdürüyordu. Mürettep kolordunun subay ve askerleri iki gündür uyumamış, kayıplar giderilememişti. Cephane sıkıntısı sürüyordu ama durmak zamanı değildi. Albay Kazım Özalp tümenlerine Beylikköprü'yü, Beştepeleri ve Karadağ'ı geri almalarını emretti. Sakarya Savaşı'nın son gece savaşı başladı. Süvari tümenleri 13 Eylül Salı sabahı savaşın 22. günü gün ışımadan yola düştüler ama Yunan ordusu karşıya geçmişti. Kavuncu Köprüsü ile Beşköprü önünde sadece gecikmiş birkaç perakende birlik vardı. Yunan topçularının koruyucu ateşi altında itişe kakışa batıya kaçtılar. Güney kesiminde Yunan ordusundan kimse kalmamıştı. Kuzeyde ise savaş hala sürüyordu. Gün doğumuna yakın Yunan mevzilerinde sarsılma başladı. Sabahleyin Beştepeler ve Karadağ'daki birlikler çözüldüler. Süngüden kurtulabilenler Kara İlyas Köprüsü ile Beylikköprü'ye doğru kaçmaya başladılar. Beylikköprü'yü savunan birlikle mevzilerini boşaltıp bu kaçışa katıldı. Yunanlıları kovalayan birliklerin içinde Gazi Çavuş'un takımı da vardı. Rüzgar gibi geçtikleri savaş alanı, yaralılar, cesetler, oraya buraya saçılmış silahlar, su bidonları, kaputlar, konserveler, cephane sandıkları, fişek şeritleri, mektuplar, teneke tabaklar, postallarla doluydu. En önde koşan Gazi Çavuş yamacı dönüp de aşağıdaki Sakarya'yı görünce durdu. Takım da durdu. Son kır çiçeklerini süslediği sonbahar toprağı dalgalana dalgalana Sakarya'ya iniyordu. Mübarek Sakarya kıyısına kadar bir tek Yunanlı yoktu. Köprüleri yıkıp kaçmışlardı. Gözlerinden yaş inerek gücü yettiğince bağırdı. ''Oğlum, boşuna ölmedin, düşmanı yendik.'' Sesi tepeden tepeye yankılandı. Bulunduğu yerde diz çöktü, başını şükür secdesi için toprağa koydu. Takımı da öyle yaptı. Kuzey kesimi de Yunan ordusundan temizlenmişti. Kimi Yunanlar Sakarya'nın batısına geçebilmiş, kimi de ölü, yaralı, hasta ya da esir olarak doğuda kalmıştı. Savaş tarihinin çok uzun sürmüş birkaç meydan savaşından biri olan Sakarya Savaşı, Türk ordusunun zaferiyle sona ermişti. İsmet Paşa sonucu başkomutana bildirdi. 23 Ağustos'tan beri devam eden Sakarya Meydan Muharebesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun kesin zaferiyle neticelenmiştir. 3 günden beri devam eden genel karşı taarruzumuz tesiriyle bugün öğleden evvel bütün düşman ordusu mağlup olarak ve bütünüyle nehir batısına atılmış bulunuyor. Düşmanı aralıksız takip ediyoruz. Batı Cephesi Komutanı İsmet. Sonuç 11.33'te resmen ilan edildi. Başkomutan İsmet Paşa'nın kısa raporunu TBMM'ye gönderdi, zaferi valilere ve müdafaa-i hukuk derneklerine bildirdi. Ard arda emirler yayımladı. Başkomutanlık sekreteryasını kaldırdı. Grup düzenine son verilerek kolordu düzenine geçilmesini emretti ve genel seferberlik ilan etti. Yunan büyük taarruzu yenilgiyle sona ermişti.